Şekerden.
Oysa adımız da onun için.
Hayatın Sesleri. Ve hoş geldiniz başkente. İşte başladı Hayatın Sesleri sevgili dinleyenlerimiz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar yine bugünkü Hayatın Sesleri'ni siz sevgili dinleyenlerimiz için. Sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk her zaman olduğu gibi 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Çift 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz program bitimine kadar. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz ve Hayatın Sesleri yine sosyal medya hesaplarımızın da adları Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra şimdi gelin Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğine kulak verelim.
Kervanlar içinde ya kal ya da git, böyle kahretme yeter ki. Kara saplantım meftunum, aklımda yangınlar var. Üzmesen yormasan olmaz mı yar? Meftunum aklımda yangınlar var. Yormasan olmaz mı yar? Yıllar ağlar her gece derdinle, çağlayanlar gönlümde gel dinle. Yıllar ağlar her gece derdinle, çağlayanlar gönlümde gel dinle. Var beraber olsak seninle, yine yalnızım yine. Yola çıkmış kervanlar içimde, ya kal ya da git, böyle kahretme yeter ki. Kara saplantım meftunum, aklımda yangınlar var. Üzmesen yormasan olmaz mı yar? Meftunum aklımda yangınlar var. Üzmesen yormasan olmaz mı yar? Yıllar ağlar her gece derdinle, çağlayanlar gönlümde gel dinle. Yıllar ağlar her gece derdinle, çağlayanlar.
Sevgili dinleyenlerimiz, başkentte saatlerimiz 15.08'i gösteriyor ve hemen stüdyo konuğumuzla sizleri tanıştırmak istiyoruz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Şerife Işık bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Evet, şimdi zaman zaman öyle üzüntüler, öfkeler, yaslar yaşıyoruz ki dolayısıyla karşılaştığımız güçlükler sayesinde belki dibe bile vurabiliyoruz. İşte böyle zamanlarda kendimizi nasıl toparlayabiliriz? Kendimizi toparlama gücünden bahsedeceğiz. Bunlardan yılmamak için neler yapmamız gerektiğinden söz edeceğiz. Şimdi neler söyleyeceksiniz bu konuda? Ani yıkılmalar, çabuk duygulanmalar gibi uç noktalar arasında gidip geldiğimiz günlerde nasıl davranmalıyız acaba?
Evet, teşekkür ederim. Öncelikle iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz.
Çok güzel bir açılış cümlesi kullandınız. Hakikaten günümüzde ülkemizde dahil aslında bütün dünyada pek çok olumsuz olaylarla karşı karşıyayız. Her gün ya ülkemizde ya dünyada bütün yaşamımızı alt üst edecek onlarca habere maruz kalıyoruz. Bunlardan bazıları bizim başımıza geliyor, bazıları etrafımızda meydana geliyor ve dolayısıyla olumsuz bir şekilde bütün hayatımızda etkileniyoruz bunlardan. İşte o zaman sizin belirttiğiniz gibi kendi toparlama gücü kavramı devreye giriyor aslında. Şimdi bunu tanımlamak gerekirse belki önce ondan başlayabiliriz. Aslında kendi toparlama gücünün kocaman bir hikayesi var. Çünkü az önce de söylediğim gibi çevremizde olumsuz yaşam koşullarına rağmen hala yaşam enerjisini devam ettiren, o olumsuzluklarla etkili bir şekilde başa çıkan ve cesaretle aslında yaşama kaldığı yerden tutunmaya çalışan onlarca insanla karşı karşıya kalıyoruz.
Evet.
Belki bunların birkaç kişinin yaşamından bahsetmek bu kavramın doğasını anlamada örnek oluşturabilir bize kesinlikle.
Evet.
İlk vereceğim örnek belki şu, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı aslında. Çocukluğumuzdan itibaren hepimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını okumuşuzdur. Ama onun hayatına şimdi bu kavram açısından bakarsanız tam da anlaşılıyor aslında bunun ne demek olduğu. Örneğin aslında annesi daha önce ölen üç bebeğinin kederiyle yaşayan ve Mustafa Kemal Atatürk de aslında onun yaşama umudu olan bir bebek olarak dünyaya gelmiş. 7 yaşındayken babasını kaybediyor. Daha sonraki yıllarda yani yaşamlarını devam ettirebilmek için dayısının çiftliğine gidiyorlar. Orada kız kardeşini kaybediyor. Tekrar okumak istiyor, şehre geri dönüyor. Askeri okullar, daha sonra savaşın ortasında. Bakın bütün bu olumsuz yaşam koşullarına rağmen baktığınız zaman bütün bir ülkeyi, bütün bir milleti bir arada toparlayan ve cesaretle aslında dünyanın en büyük liderlerinden biri haline geliyor. Kendi toparlama gücünün en önemli yaşam hikayelerinden biri bu.
Biri bu, evet.
Ya da hepimiz Matrix filmiyle tanıdık Keanu Reeves. Onun hayat hikayesine bakarsanız onun da yaşamının çok zor koşullarla geçtiğini çok rahat anlayabilirsiniz. Mesela birkaç örnek vereyim. 3 yaşında babası terk etmiş bunu. 4 tane farklı okula kaydoluyor ama hepsini terk etmek zorunda kalıyor yaşanılan sorunlar sonrasında. Okulu diploma almadan bırakmak zorunda kalmış. Ergenlik yıllarında en yakın arkadaşını yüksek dozda maddeden kaybediyor. Daha sonra küçük kız kardeşi lösemi oluyor gibi gibi. Bakın bütün yaşamı aslında olumsuzluklarla geçiyor olmasına rağmen o da başka bir alandaki başarısıyla aslında yaşamına kaldığı yerden belki de daha güçlü bir şekilde devam ediyor.
O zaman evet. Bu benim neden başıma geldi demeyeceğiz.
Kesinlikle.
Ondan sonraki zor zamanlarda belki yitirilmiş o anlar onu kamçılayarak devam edecek değil mi?
Doğru söylüyorsunuz. Tabii bunlar göz önünde olan insanların yaşam hikayelerinden örnekler. Ama bizim ünlü olmadığı halde etrafımızda, ailemizde, çevremizde de belki çok bu kadar var, çok olumsuz koşula rağmen ayakta duran pek çok insan olabilir.
Evet.
Örneğin komşunuzun babasını kaybetmiş olan 5 yaşındaki bir oğlu veya karşı apartmanda oturan kendisi bir hastalıkla mücadele eden bir ev hanımı arkadaşınız veya çocuklarının onunla ilgilenmediğinden inanılmaz derecede olumsuz duygular yaşayan bir teyze ya da bakkalımız.
Genç yaşta evladını kaybetmiş
kesinlikle.
İnsanlar.
Bakın bütün bunlar aslında yaşamda yaşamın olumsuzluklarla devam ettiğini gösteren örnekler.
Evet.
Ama
evet.
Bütün bu olumsuzluklara rağmen de az önce de belirttiğim gibi yaşama kaldığınız yerden devam etmenizi sağlayacak bir takım güçler var. O güçleri fark etmek, o güçleri geliştirmek önemli.
Bu değişikliğe gücünde. Ayak uydurabilirsek hayatta kalıyoruz aslında
kesinlikle.
Değil mi?
Bakın insanoğlunun en önemli mekanizmalarından bir tanesi dengeyi sağlamaktır. Hepimizin temel ihtiyaçlarından biri yaşadığımız düzeni, dünyayı dengede tutmaktır. Ama kontrol edemediğimiz bir takım yaşam olayları hayatımızı alt üst eder. Örneğin bir hastalığa sahip olduğunuzu öğrenirsiniz veya sevdiğiniz birini kaybedersiniz ya da depreme maruz kalırsınız ya da ülkenizde savaş çıkar gibi gibi bir sürü sizin aslında kontrolünüzde olmayan yaşam olayları var. Bunu şeye benzetebilirsiniz. Yani denizdeki dalgaları kontrol etmeniz mümkün değil ama sörf yapmayı öğrenebilirsiniz. Bence bunu çok güzel açıklıyor.
Bütün
bu olumsuzluklara rağmen hala enerjinizi devam ettirebilmek aslında sizin elinizde var olan bir şey. Çünkü bütün dünyada bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Doğuştan gelen bir özellik değil. Sonradan biz meydan okumayı, mücadele etme becerilerini kazanıyoruz. Yani şöyle düşünün. Kimse doğuştan lider ya da müzisyen olmuyor. Seslere duyarlı olarak böyle bir potansiyelle dünyaya gelirsiniz ama eğitim alırsanız müzisyen olursunuz.
Evet.
Hepimizin doğasında var bunlar. Yeter ki bunu keşfedip bunun üzerine gidip belli bir alandaki becerimizi geliştirmeye odaklanalım. Çok kolay öğrenilebiliyor bu beceri.
Nasıl öğreneceğiz?
Nasıl öğrenebiliriz? Aslında bir kere bunun için çok birkaç tane basit adım var. Onlardan başlayayım. Bir kere hayatta iki önemli an vardır bizim tanımladığımız. Bir doğduğumuz an. Bir de yaşadığımız olayların nedenini anladığımız andır. Dolayısıyla bir travmaya maruz kaldığınızda veya başınıza çok kötü bir olay geldiğinde bununla başa çıkmak bir nehri geçmek gibidir. O nehri geçerken de aslında pek çok şeyle mücadele edersiniz ama oradan da mutlaka bir şey öğrenirsiniz. Belki bakış açımız şöyle olmalı. Evet, bunlar benim başıma geldi, bunları ben yaşıyorum ama bunlarla mücadele ederken, bunlarla başa çıkarken de benim hayatımda önemli olan bir şey var. Çok iyi başardığım bir şey var. Bunu keşfetmek gerekebilir. Hayatınızı başka bir anlam katar bu yaşadığınız zorluklar. Belki onu bulmak gerekebilir. Birinci
bazen
yol bu.
Dibe vurmak gerekiyor.
Kesinlikle.
Daha yükseğe
sıçrayabilmek için. Çıkabilmek için.
Evet.
Kesinlikle. Bu bir yol olabilir.
Evet.
Ya da başka bir yol. Mesela güçlü yanlarınızı keşfetmek önemlidir. Kendi toparlama gücünün ortaya çıkmasında. Evet, hepimizin hataları var, eksiklikleri var, yanlışlıkları var. Ama bir o kadar çok iyi başardığımız, çok becerikli olduğumuz alanlar da var. Bunları belki keşfetmek gerekebilir. Bunun için belki hani dinleyicilerimize şunu önerebilirim. Yani bir zaman, kendinize bir zaman dilimi ayırıp en çok böyle güçlü olduğunuz alanları listeleyip gün içerisinde o güçlü olduğunuz alanları uygulayabileceğiniz zamanlar ya da aktiviteler planlamak size iyi gelebilir. Örneğin siz kendinizi şöyle tanımlıyorsanız, ben iyi dostları olan biriyim diyorsanız bu sizin güçlü yanınızdır.
O zaman o dostlara zaman ayıracağız.
O dostlara zaman ayırmanız gerekiyor.
Ama işte benim hiç vaktim olmuyor ki. Var ya,
evet,
bizim
evet.
Sürekli arkasına sığındığımız, hiç vaktim yok. İşte en sevdiğim şey kitap okumak mı? Kitap okuyacak vaktim yok. Dostlarımı mı çok sevmek ama dostlarıma ayıracak vaktim yok. Yani hep bunun arkasına sığınıyorum.
Kesinlikle çok doğru söylüyorsunuz ama bakın, onları düşünmeye saatlerinizi ayırıyorsunuz.
Evet.
Yani o problemi düşünmeye saatlerinizi ayırıyorsunuz. Oysa o ayırdığınız, sadece o sorunu düşünmek için ayırdığınız zamanın 10 dakikasını ya da 5 dakikasını uzun süredir sohbet etmediğiniz bir arkadaşınıza telefon etmek için ayırsanız aslında çok daha kolay günlük hayatın içerisinde sevdiğimiz aktivitelere zaman ayırabildiğimizi fark edeceğiz,
evet,
belki.
Evet.
Yani birazcık daha hayatın içinde olmak gerekiyor belki. Bunu böyle özetleyebilirim.
Evet.
Ya da kendi toparlama gücünün öğrenilebilmesi ya da geliştirilebilmesi için başka insanlara yardım etmek için çaba göstermek çok önemli bir değişken. Evet, benim sorunlarım var. Benim hayatımda bir sürü problemim var belki. Ama başka insanların da benim yardımıma ihtiyacı var. Bu algıyı da geliştirmek gerekiyor. Yani gönüllü kuruluşlara üye olmak, bu hayvan barınaklarıyla ilişkili olabilir, işte kimsesiz çocuklarla ilişkili olabilir ya da bir takım sivil toplum kuruluşları olabilir. Başka insanlara, hayatınız zor olmasına rağmen başkalarına yardım ettiğinizi fark ettiğinizde bu sizi daha güçlü kılacaktır. Bu geliştirilebilir belki. Ya da benim hep öğrencilerime de, etrafımdaki insanlara da önerdiğim bir başka etkinlik var. Bunun çok etkili olduğunu da görüyoruz biz. Şükran duygusu çok önemlidir. Yani şunu ifade etmeye çalışıyorum. Olumsuzluklara rağmen hayatınızda iyi giden ya da sahip olduğunuz şeyleri listelemeye çalışın. Yani bugün hayattayım ya da bugün akşam eve gidebileceğim bir evim var. Çocuğum sağlıklı ya da gidebileceğim bir işim var. Ya da okuyabileceğim bir kitap alabiliyorum. Bakın bunlar...
Evet, şükretmek.
Şükretmek,
evet.
Bu çok önemli bir duygudur. Çünkü zor zamanlarınızda ufacık da olsa sahip olduklarınızı düşündüğünüz zaman bu size cesaret veriyor. Bu zorlukların üstesinden daha kolay gelmenize yardımcı oluyor belki. Belki evet. bu tarz aktivitelere evet. yer verilebilir.
Aslında olumsuzu olumluya çevirmeye başladığımız anda depresyona bile Kesinlikle. Girmeden çıkabiliyoruz Aynen herhalde öyle. Değil mi?
Evet. Yani bugüne kadar aslında hep olumsuzlukların üzerine örtmeye, yamamaya ya da yara bandı sürmeye Hı-hı. hep uğraştık.
Evet.
Psikoloji bilimi de uzun yıllar bunun üzerine uğraştı. Ama öteki taraftan insanların güçlü yanlarını siz keşfetmelerini sağlarsanız evet. o banda gerek yok. O içimizde var zaten. Onları yeter ki günlük hayata aktarabilelim. Bunları öğrenebilelim.
Evet.
O zaman yara bandına da merheme de ihtiyaç hissetmiyoruz evet. çoğu kere.
Aslında siz böyle konuştukça şunu düşündüm bir an. En kötü olduğumuz bir anı düşünelim. Hı. Ne kadar geride kaldı? Şimdi nasıl devam edebiliyoruz
Kesinlikle.
Değil mi?
Aynen Belki öyle.
Şu anda o en kötü dediği anda olan dinleyicilerimiz var ama Kesinlikle. İnanın değil mi?
Onlar
geçecek
da onlar.
Geçecek diyorsunuz.
Geçecek yani. Aha. Hani zaman nasıl geçiyorsa
evet.
bu en dibe vurduğumuz an bile olsa şu an. Emin olun geçecek bu. Hı-hı. Belki yarın, belki birkaç gün sonra, belki birkaç ay sonra.
Ama bunu çabuklaştırmak elimizde.
Elimizde. Onda bunlarla evet. belki daha kolay atlatabiliriz o süreci.
Evet.
Belki bir daha vurgulamak lazım. Hepimizin başına bu olaylar geliyor.
Ama
bunları yönetmek bizim elimizde.
Vardır herhalde işte yazsa, üzüntüyse,
Kesinlikle.
Acıysa.
Olaya göre değişebilir.
O süre geçecek. O
Kesinlikle.
Tutulacak herhalde onun süresi
Aynen. Ömür boyu gitmeyecek Hı-hı. o.
Evet.
O süreyi kısaltmak veya daha... Çabuk geçmesini sağlamak belki bizim elimizde. Ve kontrolümüzde.
Evet.
Onu da yaşam tarzımızı değiştirerek,
evet.
var olan alışkanlıklarımızı bir kez daha gözden geçirerek aslında geliştirmek mümkün.
Gözden geçirerek deyince aslında biz o zor zamanlardan geçerken daha önce var olan o duygusal zamanı, belki o sükuneti özlüyoruz değil mi?
Belki de.
Evet.
İşte o zaman başka bir önerim olabilir şimdi.
Evet.
Bu da sizin güçlü kaynaklarınızdan bir tanesi. Olumlu deneyimleri gözden geçirmek çok önemlidir.
Hı hı.
Evet şu an hayatımda zorluklar var ama zorlukların olmadığı zamanım da oldu. Neler bunlar? İşte mesela bir anne düşünün, çocuğunu dünyaya getirdiği an olabilir. O zaman yaşadığı duygular olabilir. Veya hiç beklemediğiniz bir anda sevdiğiniz insanların sizin için yaptığı sürprizler olabilir. Gibi gibi olumsuzluklar kadar çok böyle mutlu olduğunuz anlar vardır. Bu anların güncesini tutmak, onları yeniden zihinde canlandırmak, hatta o ana ait fotoğrafları bir araya getirip bunu bir tablo Hı-hı. yapmak gibi gibi. Bakın bunlar hep olumlu duygulara odaklanmasını sağlar insanların. Böylelikle var olan olumsuzluğu da daha kısa sürede ya da daha çabuk atlatmasına
evet.
yardımcı olabilir. Belki bununla ilgili bizim çok kültürel olarak da yapmaktan çok hoşlanmadığımız bir şey var aslında. Bu bence geliştirilmeli. Kendimize iyi davranmıyoruz.
Evet.
Bu pek çok kültürde var olan bir Hı-hı. şey belki ama ben bizde çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bir takım geleneklerimiz, göreneklerimiz, şemalarımız aslında en ufak bir yanlışlıkta ya da en ufak bir hatada direkt kendimize olumsuz yüklemeler yapmayı öğretiyor bize.
Halbuki o hatalardan neler neler öğreniyoruz
Kesinlikle,
değil mi?
Aynen öyle. Hı-hı. Kendimize iyi davranmamız gerekiyor.
Evet.
Kendimize affetmemiz gerekiyor. Yanlış yaptıysak ya da hata yaptıysak bile.
Evet.
Eğer olumlularınızı ortaya çıkartıp ben ne olursa olsun evet bunu yaptım ama kendimi seviyorum. Kendimle gurur duyuyorum. Ben bu dünya için gerçekten değerli bir insanım. Yani bunları çok afaki şeyler değil ama günlük konuşma dilinize, içsel konuşma dilinize bunları yerleştirirseniz bir süre sonra olumsuzluktan çok olumlulara daha çok odaklandığınızı göreceksiniz.
Hı hı.
Belki de kültürel olarak en çok geliştirmemiz gereken yanlarımızdan biri bu. Kendimizi affetmeyi öğrenmemiz gerekiyor zaman zaman.
Hı hı.
Bir de şu örneği ben çok vermeyi seviyorum. Derste bunları paylaşırken de öğrencilerimle. Belki bunu düşünebilir dinleyicilerimiz. Mesela bir değerli bir vazo hayal edin. İnanılmaz böyle renkleri olan çok güzel büyük bir vazo. Siz ona çarpıp düşürdünüz. Ve vazo onlarca parçaya ayrıldı ve kırıldı. Şimdi burada şu soruyu sormak lazım. Ne yaparsınız? Bunun için üç durum söz konusu. Bir, o parçaları tek tek bir araya getirip yapıştırıp eski haline mi getirmek gerekiyor? Onların bir araya gelmesi mümkün değil deyip hepsini toplayıp çöpe mi atmak gerekiyor? Yoksa o kırılan parçaların içinde en renklileri, en canlıları seçip onlardan renkli bir mozaik mi yapmak gerekiyor? Şimdi burada bakış açısı böyle olmalı insanların.
Evet.
Yani
hangisi yakın geliyorsa belki kişiye mi?
Aslında şu, İlk iki söylediğimden biraz uzak durmak gerekiyor. Yani o siz zor. O parçaları bir araya getirip yapıştırdığınız eskisi gibi olmayacak. Gibi acınız evet. Hala sürecek.
Evet.
Ama siz o parçaların hepsini
belki baktıkça her seferinde hatırlayacaksınız.
Kesinlikle. Çok güzel söylediniz. Ya da o parçaların hepsini alıp artık işe yaramaz diye çöpe attığınızda aslında hayatınızdaki olumlu yanları da çöpe atıyorsunuz. Hayatınızdaki güzel tarafları da hep birlikte çöpe atıyorsunuz.
Hı-hı.
Ama onların içinden en can alıcı renkleri olanı, en güzel olan parçaları alıp yeni baştan hayatınızı düzenlemek mümkün. İşte biz bunu kendi toparlama gücü olarak ifade ediyoruz.
Evet. Düştükten sonra aslında ne zaman ve nasıl ayağa kalktığımız kesinlikle. Çok önemli
kesinlikle
galiba
çok
değil
önemli.
Mi?
Ve bu kişiden kişiye değişir bunun dinamiği. Siz belki şiir yazarak o anlarınızı şiir yazarak kendinizi toparlayabilirsiniz. Bir başka biri resim yaparak toparlayabilir. Bir diğeri insanlara yardım ederek kendisini bırakıp başka insanlara yardım ederek aslında hayatın güzelliklerini devam ettirebilir. Herkesin yolu farklı ama hepsinin vardığı nokta şu. Zorluklar karşısında toparlanmak tamamen kişinin bakış açısıyla, yaşam tarzıyla, kendi davranışlarıyla ilişkili bir şey.
Hı hı. Evet. Hı hı. Dolayısıyla hangi yolu seçersek
kesinlikle.
Seçelim bundan kurtulmamız mümkün diyorsunuz.
Evet.
Özellikle gençler içinde, aileler içinde,
kesinlikle.
Gençler arasında yaşanan sorunlar içinde her şey için geçerli
çok
bu diyoruz.
Kadın evet.
erkek fark ediyor mu? Bu durumlardan çıkmada biri daha çabuk çıkabilir diyebilir miyiz acaba?
Yapılan çalışmalara baktığınızda bu konuyla ilgili aslında farklı sonuçlar var. Bazı araştırmalar kadınların çok daha kendi toparlama gücü düzeyleri açısından daha erkeklere göre bir tık daha yukarıda olduğunu gösterirken bazı araştırmalar var ki cinsiyetler açısından hiçbir farklılık göstermiyor.
Hı hı.
Yani bu aslında çalıştığımız popülasyonun grubunun özellikleriyle de ilişkili.
Evet.
Ve burada şunu unutmamak lazım. Başta da onu söyledim. Kendi toparlama gücü kocaman bir hikayesi var.
Evet.
Standart çizgileri olan bir kavram değil bu.
Evet. Yani her bireyin kendine özgü.
Kesinlikle. Yani benim elime toplu iğne batar, dünya başıma yıkılır. Başka biri çok büyük zorluklarla karşılaşır ama hala yaşam enerjisi devam eder. O yüzden sorunun biz hep öyle tanımlarız. Sorunun büyüğü küçüğü yoktur. O tamamen kişinin hikayesinde küçük ya da büyük hale gelir. Yani bu açıdan değerlendirmek gerekiyor olayları. Ama az önceki cümlenizde çok önemli bir şey vurguladınız. Ben onu altını çizmek istiyorum. Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Eğer bir çocuğun ebeveynleri, yakın çevresinde bulunan insanlar kendini toparlama gücüne sahipse ya da zor koşullar altında hakikaten yaşam enerjilerini devam ettirebiliyorlarsa emin olun o ortamda, o evde büyüyen çocuklar da benzer becerilere sahip oluyor.
Hı hı.
Çünkü biz ailemizin aynasıyız. Ne görüyorsak, ne biliyorsak, olumlu veya olumsuz aileyle yaşantılarımızdan ediniyoruz çoğu davranışlarımızı.
Evet.
O yüzden belki aileler buna dikkat edebilir. Yani bir ebeveyn olarak sizin direnç kaynaklarınız aslında çocuğunuza model oluşturuyor.
Evet, yani bazı şeyleri kendimiz için bile yapamıyorsak çocuklarımız için
kesinlikle.
Yapmalıyız diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel,
ederim.
Çok keyifli bir sohbetti.
Ben teşekkür
yine
ederim.
Birlikte olmak dileğiyle. Sağ
kolay
olun,
gelsin,
var olun.
Sağ olun.
Sevgili dinleyenlerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Şerife Işık konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine.
Bir çapkına yangını her yanı bilsen ne hoş, neşesine baygınım, sarhoşum sarhoş. Neşesine baygınım, sarhoşum sarhoş. Gözünde bir ışık var, peşinde bin aşık var. Thank you. göğsüne yaslanmadan, gözlerine bakmadan sarhoşum sarhoş. Gözlerine bakmadan sarhoşum sarhoş. Gözünde bir ışık var, peşinde bin aşık var.
Sarhoş. 15.30'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz ve biz şimdi Almanya'ya uzanmak istiyoruz. Telefon attığımızda sevgili Buket Barlas Vehter var. Hemen merhaba diyoruz başkentten sevgili Buket Barlas Vehter'e.
Ben de sizlere ve sevgili dinleyicilerimize minicikten merhaba diyorum.
Teşekkür ediyoruz. Evet, müzeler gecesi vardı Münih'te geçtiğimiz hafta ve tek bir biletle istenilen sayıda müzeyi gezmek mümkündü galiba, değil mi o gece?
Evet, geçtiğimiz cumartesi gecesi müzeleri ziyaret edenlerin sayısı bu yıl rekor seviyeye ulaşarak 22 bin oldu. Akşam saat 19'da başlayan etkinlik nedeniyle 90 ayrı müze ziyaretçiler için kapılarını açtı. Her yıl Ekim ayında yapılan Müzeler Gecesi isimli bu etkinliğe katılabilmek için ziyaretçilerin sadece 15 avro ödemeleri gerekiyor. Alınan bu tek biletle tüm müzelere girmek mümkün. Normalde bir tek müzenin girişinin 7-8 avro civarında olduğu düşünülürse 15 avro ödeyerek tüm bir gece boyunca birçok müzeye girebilmek pek çok ziyaretçi için çok uygun bir fiyat olmakta. Ayrıca çocuklar da düşünülmekte bu etkinlikte. Birçok müze küçük ziyaretçiler için öğleden sonra 14 ile 18 saatleri arasında özel programlar düzenlemekte. Böylece küçük ziyaretçilerin de ilgi ve ihtiyaçları karşılanmakta. Geceye ilgi çok yüksek olduğundan müzelerin önünde uzun kuyruklar da oluyor. Müzelerde yer alan eserler sergilendiği gibi aynı zamanda bu özel gece için hazırlanmış ve normalde gündüz saatlerinde müzeleri ziyaret ettiğinizde göremeyeceğiniz programlara da yer verilmekte. Bu bazen bir müzik topluluğunun konseri olabildiği gibi bazen de özel bir ışık gösterimi olabiliyor ve kendinizi beklenmedik bir anda çok büyüleyici bir atmosferde bulabiliyorsunuz. Gece saat 2'ye kadar süren etkinlik boyunca özel otobüs seferleri de düzenlenmekte. Bu otobüsler ise müze severler için ücretsiz. Bu yıl 19. kez yapılan etkinlikte müzelerin yanı sıra bazı sergi salonlarında ve hatta 7 ayrı kilisede de çeşitli ışık gösterileri ve sanatsal performanslar düzenlendi. Yine çok fazla ilgi çeken bir etkinlik de ziyaretçilerin old timer'da denilen tarihi arabalara binerek kısa turlar atabilmeleri. Bu etkinlik içinde her yıl çok uzun süre kuyrukta beklemek gerekiyor. Müzeler Gecesi Almanya'da ilk defa 1997 yılında Berlin'de yapılmış. Günümüzde ise tüm dünyada 120 kadar şehirde farklı tarihlerde düzenlenmekte. Önümüzdeki yıllarda da müzelere özellikle gece saatlerinde olan ilginin artarak devam etmesi beklenmekte diyebiliriz.
Evet, hemen bir başka konudan söz edelim. Yine Münih'te bugünlerde ünlü meydanlarda yaklaşık 5 metre yüksekliğe sahip dev bardaklar dikkat çekiyor. Nedir bu dev bardakların özellikleri acaba?
Evet, dünyanın tüm büyük şehirlerinde olduğu gibi Münih'te de özellikle günün erken saatlerinde ellerinde plastik kahve bardaklarıyla işlerine gidenleri görmek mümkün. Yapılan araştırmalar Münih'te günde 190 bin plastik bardağın tek seferlik kullanımdan sonra çöpe atıldığını göstermekte. Uzmanlar uzun süredir şehrin günlük çöp miktarında önemli bir yer tutan bu bardakların kullanılmasını engellemek için önlemler alınması gerektiğine dikkat çekmekteler. Münih Belediyesi bu yüzden büyük bir kampanya başlatarak farkındalık yaratmaya yönelik girişimlerde bulunmakta. Bu nedenle Ekim ayı başından beri şehrin en ünlü 3 meydanına yaklaşık 5 metre yüksekliğe sahip dev bardaklar yerleştirildi. Günde 190 bin bardağa karşılık gelebilecek miktardaki çöpün sığabileceği bu dev bardaklar hem Münihlilerin hem de Münih'i ziyaret edenlerin yoğun ilgisini çekmekte. Bu devasa bardakların üzerinde Münih artık yeter diyor ve plastik bardakları kullanmayın şeklinde sloganlar da yer almakta. Aslında bu sorun tabii ki bir tek Münih'e ait değil. Almanya genelinde yılda yaklaşık 3 milyar adet tek kullanımlık plastik bardak tüketildiği de açıklandı. Ki bu bardaklar ortalama olarak sadece 10 dakika kullanılıyor ve sonrasında hemen çöpe atılıyorlar. Başka şehirlerde de kısmen benzer girişimler olsa da Münih'te başlatılan kampanyaya ilgi oldukça yüksek. Böylelikle Münih'in diğer şehirlere de örnek olması beklenmekte. Çünkü bu sorun bizim ülkemizde olduğu gibi aynı zamanda tüm dünyada yaşanan bir durum. Uzmanlar hatırlatmada bulunarak kahve severlerin kahvelerini evlerinde ya da kafelerde içerek bu gereksiz çöp miktarının azaltılmasına yardımcı olabileceklerini söylemekteler. Bir diğer yöntem ise kahve severlerin yanlarında kahve bardaklarını getirmeleri ve böylelikle tek kullanımlık plastik bardaklara gerek kalmaması. Tabii ki bu da pek çok kişi tarafından çok da pratik bir çözüm olarak görünmemekte. O yüzden burada yeni başlatılan bir uygulamadan sizlere bahsetmek istiyorum. ReCup denilen ve oldukça sağlam bir plastikten özel olarak üretilmiş bardakların tekrar kullanılmasını amaçlayan bir yöntem bu. Ve şu anda Münih'teki 200 kadar kafe tarafından uygulanmakta. Bu uygulamada kahvenizi satın aldığınız herhangi bir kafeye size verilen plastik bardak için ekstra 1 avro ödüyorsunuz. Siz yolunuza devam edip kahvenizi bitirdiğinizde ise yine aynı uygulamada yer alan herhangi bir başka bir kafeye bardağınızı teslim edip ödediğiniz 1 avroyu tekrar geri alabiliyorsunuz. Bu bardaklar ise yıkanarak pek çok defa tekrar kullanılıyorlar. Böylelikle çöp miktarında önemli bir azalma hedeflenmekte. Bu arada Münih Belediyesi bir açıklama yaparak belediyeye ait kurumlarda, okullarda, şehir kütüphanelerinde ve resmi binaların kantinlerindeki kahve otomatlarında da yer alan tek kullanımlık plastik bardakların da kaldırılacağını duyurdu. Münihlilerin bu uygulama ile ilgili düşünceleri ve uygulamaya hangi oranda katıldıkları ise önümüzdeki günlerde biraz daha netlik kazanacak gibi görünüyor.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. O zaman ilerleyen günlerde detayları yine sizden almak dileğiyle. Sağ olun sevgili Buket Varlas Vehter. Yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun.
Yaşatan insanı aldım elime sazımı. Yine aşınca çayın suyu boyunu belki yeniden karşıma çıkacaksın. Göz göze durup bakınca göreceğiz neyiz ve nerelerdeyiz. Bilemiyoruz şimdi. Sözleri
Taze Yolculuk.
Evet. Sevgili dinleyenlerimiz, hemen stüdyo konuğumuza merhaba diyelim. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Remziye Ege bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Dualı başlamıştık programımıza. Evet, sevgili evet. Dinleyicilerimiz de
duymuşlardır. Ne güzel. Şimdi bugün de bir değer olarak sevmenin ölçüsünden söz edeceğiz. Şimdi sevgi deyince maddi ve manevi fedakarlık gerektiren Allah'ın bize bahşettiği aslında bir duygu galiba. Değil mi? Ama ölçüsü var mı? Ölçüsü nedir?
O kadar iyi bir giriş yaptınız ki yani bu Allah'ın bahşettiği bir duygu demek zaten her şeyi kapsıyor. Belki biraz şöyle bir cümleyle buna bir cümle daha eklenebilir ya da bununla birlikte söylediğimizde tam bu bahşetmenin hani ne anlama geldi evet. Anlaşılabilir. Bu noktada Allah'ı taklit ediyoruz aslında biz. Ya da şöyle, o bizden kendisini bu noktada taklit etmemizi bekliyor. Ya da şöyle, biz aslında onun yansımaları olarak bu sevgiyi yaşıyoruz ve yaşatıyoruz. Hı hı. Olması gereken bu. Çünkü biz sizinle daha önce konuşmuştuk, Allah'ın Vedud ismi çok seven manasına gelir. 99 Esma-i Hüsna'da dinleyicilerimiz onu muhakkak bilirler. Bu çok seven Allah inancı insanların Allah'ın her tabii bize yansıyan özelliklerini, niteliklerini dünya yüzünde halife olarak yansıtmak ve yaşamakla ilgili bir sorumluluk da yüklüyor. Hı hı. Bunu böyle düşünmek lazım. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet Allah'ın bazı tutumları sevdiği ve bazı tutumlardan hoşlanmadığına dairdir. Şimdi ben bunları okurken hep etkilenmişimdir. İnsan kendine dönüp baktığında yani o kadar kolay ayırt edebilir ki hani nasıl iyi bir insan olur ve nasıl mutlu, huzurlu ve kendinden hani en çok da kendinden memnun olan bir insan haline gelebilir. İşte bunları takip etmek aslında öyle bir insana yol çiziyor. Yani onun sevdiği ve sevmediği davranışlar, tutumlar hangileri ise bunları çok basit bir şekilde öğrenmek ve ona göre hareket etmek. Ama burada daha çok biz sevgiyle ilgili olarak bizim kendi göstergelerimiz. Yani şimdi diyorum ya hani Allah neyi seviyor, neyi sevmiyor bununla ilgili Kur'an'dan tabii ki bilgilerimiz olacak. Ama biz gündelik hayata bunların rafine davranış olarak bilgilerini aktarırken. Neyi aktaracağız? Mesela düşünürken benim aklıma şöyle bir şey geldi. Bilmiyorum katılır mısınız? Dinleyicilerimize de bunu yani açık kapı bırakarak iletmiş olalım. Hı-hı. Belki onlar da düşünecekler bunun üzerinde. Çünkü hep böyle akıllarımızı birbirine eklememiz gerekiyor.
Evet.
Her şeyi şu şudur, bu da budur demekle olmuyor. Şimdi sevgi ve saygı hani birbirinden ayrılarak ifade edilen iki kavram olarak karşımıza çıkar ya hep. Bir taraftan da derler hani küçükleri sevmek, büyükleri saymak.
Evet.
Bu da beni hep düşündürtmüştü çocukluğumdan beri. Yani küçükleri sevip büyükleri sayacağız, tamam.
Bu o zaman değer. Büyükleri sevmeyecek miyiz?
Küçükleri saymayacak mıyız? Bu küçükler saymayı ve sayılmayı nereden öğrenecekler evet. O zaman? Hep bunu düşünmüştüm. Yani bu saygı muhakkak göstergeli bir şey. Yani ve sevginin mi acaba göstergesi, sevgiyle alakalı bir şey mi diye düşünmeye hep devam ettim. Çünkü neyle ifade edeceksiniz? Siz şimdi programı açarken dediniz ya ölçü, ölçülü olmak diye. Yani neyi sevgi olarak anlatırsınız da neyi anlatmazsınız? Şimdi şöyle bir şey gelebilir insanların akıllarına. Yani ne demek istiyor? Herhalde yani herkesin sevdiği ya da sevmediği ortaya çıkar bazı tutum davranışlarla. İşte öyle olmuyor. Neden bazen canımızı acıtan şeyler karşısında şöyle ifadeler duyuyoruz? Ben seni sevdiğimden öyle yaptım. Hmm. Ben seni sevdiğim için öyle söyledim.
Evet.
Bir duvar yazısı vardı hiç unutmuyorum. Diyor ki insanlar çiçekleri seviyorlar, koparıyorlar. hayvanları seviyorum diyorlar, öldürüyorlar. Biri bir gün bana seni seviyorum diyecek diye ödüm kopuyor.
Evet.
Yani böyle bir durum yaşarken insanın tabii ki sevginin göstergeleriyle ilgili, nasıl gösteriliyor bu sevgiyle ilgili sorularının olması çok doğal geliyor bana. Şimdi biz belki işte bu saygı davranışını birinci maddeye koyabiliriz ve diyebiliriz ki insanlar eğer birbirlerini sayıyorlarsa, birbirlerinin haklarına, kişiliklerine, yani davranışlarına demek biraz zorluyor beni tabii, ama çünkü ben şöyle demeyi tercih ediyorum çoğu zaman. Yani yaptığı şeyden hoşlanmıyorsam bir insanın ve onaylamıyorsam, ki öyle olmak zorunda değiliz birbirimize karşı, ama yine de kendisine, varlığına saygı duyma mecburiyetimiz olduğunu hem ben bileyim, bunu bilmeye devam edeyim, hem de karşımdaki bilsin diye. Mesela saygı duymasa da fikrine saygı duyuyorum diyen insanlara karşı ben diyorum ki, yani fikrine saygı duymuyorum ama sana saygı duymaya devam ediyorum. Yani bunların insanın kafasında önce bir ayrışması
evet,
lazım.
Çözülmesi gerekiyor.
Çünkü evet, yani fikir de sonsuzca, sınırsızca peşine düşülüp tutunup onunla devam edilecek bir şey değildir. İnsanların kendi fikirleri de değişiyor. Hı hı. Hani bugün bir şeyi illa böyle söyledi diye o insana, yani onun fikrine saygı duyduğumuzu duymamış olsak bile söylemek bir yerde de yanlış bir şey yani. Niye hem kendimize hem ona bunu yapalım ki? En azından fikrimizi ortaya koymuş oluruz. Evet. Ne düşündüğümüzü açıkça söylemiş oluruz. Daha dürüst oluruz.
Bir ama de diğer taraftan, çok soyut bir kavram. Herkes aynı ölçüde belli edemez ki.
Yani bunu belli etmek, etmemek meselesinde de insanların bence önce buna istekli olması lazım. Nilgün Hanım. Çünkü belli ettikten sonra sonuçlarıyla karşılaşmak insanları üzüyor da. Evet. O yüzden belli etmiyorlar.
Evet, evet.
Yani mesela sevgiyle ilgili peygamberimizden rivayet edilen bir takım ifadeler var. Birisi ona ben falanca adamı Allah rızası için çok seviyorum diye bir açıklama yaptığında, bunu bana söylüyorsun ama kendisine söyledin mi demiş. O da şaşırmış, yok söylemedim. Yani ihtiyaç hissetmemiş bakın.
Evet.
Veya kültürdür onu engelleyen. Yani birinin birini seviyor olduğunu dahi ifade etmek bazen o kadar zor bir hale geliyor ki. Çünkü bakın anne babalar da eskiden öyleymiş. Şimdi de aşırılığa kaçılıyor ama başka noktalarda aşırılığa bu sefer de çok seviliyor. O da ne demekse yani onu da bilmiyoruz. Çünkü yani netice itibariyle çoluğumuz çocuğumuz da olsa, en yakınlarımız da olsa bunun da bir ölçüsü var. Onu da söyleyeceğim birazdan. Onlar da sevdiklerini söylemezlermiş, göstermezlermiş. Yani kültür öyle kodladığı için. Ama dinin bu konuda çok açık, çok net bir tutumu var ve bunu peygamber aracılığıyla biz görüyoruz. Kendisi de hayatında sevgi dolu bir insan olmuş. Bunu her zaman, her seviyeden, insana, hayvana, varlığa, her yerde ifade etmiş. Dolayısıyla bu konuda da insanlara örnek olmuş.
Gelelim ölçüye. Yani
demiş ki, sevdiğinizi çok sevmeyin, bir gün olur nefret edersiniz. Sevmediğinizden de çok nefret etmeyin. Bir gün olur,
çok
dost olursunuz.
Dost olursunuz, ya, evet.
Yani bunu söylediğimiz zaman bir ayrım yapmak zorundayız. Şöyle iki sütun düşünsünler sevgili dinleyicilerimiz. Sütunun birisinde, hatta ikisinde de sevgi var. Duygu olarak sevgi var. Ama bir tanesinde arada hiçbir filtre olmadan tavan yapmış bir davranış biçimi var. Biz ona tepki diyoruz. Mesela işte bu çok sevmeler falan var ya, bu tepkisel şeyler. Yani ne oluyor? Bugün çok hoşunuza giden bir şeyler oluyor. Aman çok sevdiğinizi falan düşünüyorsunuz. Ama diğer taraftaki sütunda sevgiden sonra bir ara filtre var. Onun adı da ne biliyor musunuz? Düşünme. Yani insan sevdiğini veya nasıl sevmesi gerektiğini düşünür mü diye soracaksanız, işte düşünür. Çünkü ondan sonra ortaya çıkan davranış sağlıklı davranıştır. Bakın bir tanesi sizi düşünmeden tepkiye gönderiyor. Dolayısıyla bugün severek çok aşırı bir tepkiyle, duygusal bir tavırla ortaya koyduğunuz davranışı yarın hiç sevmeyerek, hatta nefret ederek aynı şekilde ortaya koyabilirsiniz. İşte bu ölçüsüzlük. Ama sevginizi muhakkak filtrelendirerek. Şimdi mesela anne baba çocuğuyla ilgili yapacak bunu. Nasıl yapacak? Düşünün ne kadar
biraz zor.
Zor.
Ya. Evet.
Ama yapmak zorundayız. Yani kendi hayatımızı ve çocuğun hayatını olumlu bir şekilde olması gerektiği gibi yönlendirebilmek için bunu yapmak zorundayız. Yoksa sonuçta anne babalar da çocuklar da üzülüyor. İmkanlarınız var diyelim. Hepsini çocuğunuza seferber etmek istiyorsunuz. İstemez misiniz? İstersiniz. Her istediğini aldığınızı düşünün. Her istediğini yaptığınızı düşünün. Yani bunun sevgiyle alakası olduğunu söylüyorsanız eğer, işte ben diyorum ki
orada
biraz orada düşünmek
var.
Lazım.
Evet, evet.
Çünkü tabii ki sevdiğiniz için yaptığınızı söyleyeceksiniz. Bununla da hiç kimse sizi zaten cezalandıramaz, hı-hı, veya yok canım öyle değildir, başka şeyler vardır bunun altında diyemez. Gerçi bazı psikolojik süreçler işletilerek, yani anne babaların kendi bazı duygularını tatmin etmek adına bu tür davranışlarda bulunduğunu söylüyorlar. Ama şimdi benim alanım o değil, oraya kadar,
evet,
girmeyeyim. Ama netice itibariyle insanoğlunun her şeyde olduğu gibi burada da ölçülü davranması gerekir. Neden? Çünkü yani yaptığınız, söylediğiniz, yerine getirdiğiniz şeylerin yarın öbür gün çocuğun bir biçimde motivasyonsuzluğuna, bazı şeyleri elde etmek konusundaki kararsızlığına, eylemsizliğine hatta götürecek bir tembellik, işlevsizlik yaşayacağını da göze alacaksınız.
Evet.
Çünkü niye? Hani diyorlar ya, gak diyor, suguk diyor, ekmek, her şeyi siz bu şekilde ona imkan olarak sunarsanız ve bunu da anne babalık ve anne baba sevgisi olarak söylerseniz, bu böyle olmaz.
O sevgi değil tabii. Sevgisiz yaşanmaz çünkü, mümkün değil. Ancak o işte o aradaki süzgeç kısmı çok önemli,
çok
bir
önemli
unsur.
Orada
oluyor.
Düşünmek,
evet,
lazım. Bir de sevginin kaynağıyla ilgili bir şeyler söyleyeyim. Şimdi siz vaktimiz doldu dersiniz demeden
az kaldı.
Şimdi bazı insanlar çok sevilir toplumda. Bunun sebebini acaba düşünürler mi diye düşünüyorum ben. Nasıl olur yani, diyorlar ki işte bunda şeytan tüyü var diyorlar, işte yıldızı çok yüksek diyorlar, efendim enerjisi şöyle böyle falan falan diyorlar. Yani bütün bunların hepsi tamam, söz konusu olabilir ama nasıl olacağına dair, yani bunun nasıl olabildiğine dair bir ayet okudum da o beni çok etkiledi. O sevgiyi kalbe koyan, yani o kişiyi size sevdiren Allah. O ayete göre çok enteresan ve yani sizin hani şöyle ya da böyle yapmanızla ilgili olarak değil, genel olarak hani en başta söyledim ya, oraya dayandıracağım lafımı.
Onun sevdiklerini seviyoruz.
Evet.
Evet.
Yani Allah eğer sizi hani o konuda dedik ya, şöyle yapanları sever, böyle yapanları, ve siz bunları yaparak onun sevdiği bir kul haline geldiğinizde,
aslında onu da seviyor. Evet,
evet. O da sizi başkalarına öyle bir sevdiriyor ki siz bazen hiç anlamıyorsunuz. Yani ilk defa karşılaştığınız insanlar tarafından dahi öyle bir kucaklanıyorsunuz, öyle bir sarıp sarmalanıyorsunuz ki, aynı şekilde bunun biraz tersi de doğru.
Evet. O zaman düşünmeye devam etsinler.
Evet,
bugün
öyle yapalım,
dinleyicilerimiz.
Lütfen.
Çok
evet,
teşekkür ediyoruz. Haftaya yine birlikteyiz. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor sevgili Remziye Ege'ye tekrar teşekkür ediyoruz. Evet, sizlere de teşekkür ediyoruz. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hayatın sesleri.
Ses kaydı kadın.
Size iyi eğlenceler.